neyse adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri başladı. Başkent'ten selamlıyoruz hepinizi. Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü programımızı. Yine siz sevgili dinleyenlerimiz için ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Lütfen sizler de dahil olun programımıza. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları, buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra bugün yine radyo günleri için gittiğimiz İzmir'de bir röportaj gerçekleştirmiştik siz sevgili dinleyenlerimiz için. Onu getireceğiz mikrofona ve öze yolculuk köşemizde doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikte olacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce müziğimizi dinleyelim.
Poyrazlar eski, taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. Gel gör ki bende rüzgar en sert poyrazlar eski, taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. İstemem artık geriye dönme, dönersen
Sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, İzmir'deyiz. İzmir'de İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'na bağlı Müzik Sev'deyiz. Burada geleneksel Türk çalgılarını yurt dışında açtığı sergilerle dünyaya tanıtmaya çalışan ve bu çalgıları bu Eğitim Vakfı'na bağlı Müzik Sev'e bağışlayan Sayın Güner Özkan'la birlikteyiz. Efendim merhabalar.
Merhaba, ben de sizi selamlıyorum. Çok teşekkür ederim teşrif ettiniz.
Biz de teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Evet, öncelikle bu sizin koleksiyonunuzdan bir başlayalım isterseniz efendim. Kaç yıllık bir birikim sonucunda, kaç enstrüman, nasıl oluştu bu koleksiyon?
Şimdi ben Gölhisarlıyım. Burdur Gölhisar ilçesinde doğdum. Ve hemen hemen bütün tahsil hayatım ilkokul hariç Denizli, Burdur, Bursa, İstanbul gibi illerde devam etti. Ve memuriyet hayatımda ülkemizin çeşitli illerinde, çeşitli görevlerde bulundum. Eğitimci ve kültür sanatla ilgilen bir kişiyim.
Peki bu enstrümanları oluşturmaya ne zaman, nasıl başladınız?
Efendim 1978 yılında, 70'li yıllarda Kültür Bakanlığı Konya İl Kültür Müdürlüğü'nün kurulması konusunda bana bir görev verdi. Ben o sırada Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretim görevlisiydim. 1970 yılı İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nden mezunum. Resim bölümünden. 3 yıl Konya Atatürk Kız Sesi'nde resim öğretmenliği yaptım. Bu arada öğretmenliğin yanı sıra kültür ve sanatla ilgili de çalışmalarda yer aldım Konya'da. Kültür Müdürlüğü'nün kurulacağı söz konusu olunca benim oradaki kültür ve sanatla ilgili çalışmalarım sanıyorum dikkat çekmiş ve Gazi Eğitim'de hocalık yaparken Konya'ya gidip gitmeme konusundaki fikrimi sordular. Benim de ilk memuriyet hayatım Konya'da başladığı için Konya'ya karşı özel bir sevgim oldu. Ayrıca o günden beri Türk dünyasıyla da ilgiliydim ben. Mesela Konya'da, Çumra'da, İsmil kasabasında Kazak Türkleri yaşıyor. Efendim Başüyük'te, Sarıyönü Başüyük'te Karaçay, Malkar Türkleri yaşıyor.
Peki onların sazlarıyla nasıl tanıştınız?
Onlarla temas kurduğum zaman onların da hem müzik açısından hem de çalgılar açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu gördüm. Orada dostlarım oldu. Mesela Dombra'yla karşılaştım. Mustafa Buyurgan vardı. Rahmetli anıyorum onu. Rahmetli oldu. Mustafa Buyurgan iki telli Kazak Dombrası'yla Köppoldu Akçayıga Barmagalı, Köppoldu Karsuğundan Kanmagalı diye çok güzel bir ezgi seslendirirdi. Ve daha sonra Cihanbeyli Böğrüdelik'te Kazan Tatarlarıyla bir araya geldim. Onlarla temasımız oldu. Dostlarım oldu oradan. Onların da İdil Ural Türklerine ait, Kazan Tatarlarına ait güzel ezgilerinin olduğunu hem dinledim onlardan hem de onlarla muhabbet ettik. Bu arada Konya'ya Rahmi Oruç Güvenç ve grubu geldi. Müzikle tedavi eden çok değerli bir dost. Benim bu yöndeki heyecanlarım zaten yüreğimde vardı da yeteri kadar materyal sahibi değildim. Onların bu konudaki başlangıçları çok önemlidir bana göre. Ve onlarla da yakın dostluğumuz oldu. Bu arada Ali Özaydın geldi yanıma.
Rahmetli Türk Dünyası Müzik Topluluğu kurucularından o da.
Ali ile beraber olduk. Ve Konya'da Astüm diye, Asya'dan Türkiye'ye müzik diye bir grup kurduk. Bu arada temin edebildiğimiz çalgıların yanında edemediklerimizi yapmaya başladık Ali ile beraber. Mesela ilk defa Golca Kopuz, Dombra, Kıl Kopuz gibi çalgıları orada yapmaya başladık Ali ile. Onunla ilgili güzel bir anekdotum var. Müsaade ederseniz onu anlatayım.
Buyurun lütfen.
Şimdi Sayın Mehmet Özbek bir gün teşrif etti. Benim odada da işte Ali ile birlikte yaptığımız Dombra vardı. Kazak motiflerinden yararlanarak yaptık. ve maun ağacından teknesini çektik. Köşede duruyor. Motifleri orijinal. Kemik, fil dişi, bağ gibi malzemeler kullandık. Mehmet Özbek de teşrif etmişti, ziyaret etmişti. Domburayı görünce, hocam bu orijinal mi dedi. Dedim ki bunu biz yaptık. Demek ki Mehmet Özbek onu o kadar güzel yapmışız ki orijinal mi
dedi. Hiç ayırt edilmeyecek şekilde. Peki bunlardan sizin de çaldığınız enstrümanlar var mıydı? Hepsini çalabiliyor muydunuz?
Çoğunu yani profesyonel anlamda değil ama onlarla uğraşırken ben de icra etmeye çalışıyorum birazcık.
Peki kaç saz oldu bu kadar yılda?
Şöyle böyle 300'e yakın saz oldu, birikti. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 derken birikti. Ve 1987 yılında Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Süleyman sergisi oldu Chicago'da. Onun bir yan sergisi olarak benim de geleneksel çalgılarımızın orada sergilenmesi istendi. Chicago'ya gittim, Amerika'da sergilendi.
Sadece Amerika'da değil, başka ülkelere de gittiniz.
Tabii ondan sonra Japonya'da sergilendi. Belçika'da Van der Hagen Müzesi'nde sergilendi. Fransa'da Grand Palace'da sergilendi.
Efendim, İtalya'da.
İtalya'da sergilendi. Ama hepsinin bende anıları oldu. Geleneksel sazlarımızın milli kültürümüzü anlatma, ifade etme ve zenginliği açısından çok önemli olduğunu biliyordum. Yurt dışındaki sergilerde bunu pekiştirdim.
Peki, hikayelerinden de söz ettik bu çalgıların. Daha ne gibi bizimle paylaşabileceğiniz hikayeleri oldu acaba? Vardır tabii. Pek çok hikayesi var değil mi? Hepsi.
Çalgıların mutlaka bir öyküsü, hikayesi var. Şimdi demin Mehmet Özbek'ten bahsettim. Gene o arada bir Dağıstan kopuzu yaptık. Dağıstan kopuzu lavta ile ut arasında bir müzik aleti. O arada o da rahmetli oldu. Cini uçan tanrı korur. Ut virtüözü Konya'ya geldi. Şimdi biz Mehmet Özbek'ten çok iyi derece pek iyi aldık ya, çok güzel diye gurur duyarak Dağıstan kopuzunu getirdim ben. Rahmetli Cinüçen Tanrı Korur'a. Onun bir tavrı vardır böyle, aldı. Telleri şöyle bir vurdu. Ben dört gözle bekliyorum ki tebrik etsin. Dedi ki bunu hangi dülger yaptı dedi. Şimdi demek onu başarılı olamamışız. O da virtüöz bir kişi oldu.
Ama bir de zaten çok titizdi rahmetli Cinüçen Tanrı Korur. Her şeyi kolay beğenen bir insan değildi.
Çok titizdi. Tabii bu iki anekdot benim için ilginçtir. Yani birisi yaptığımız çalgıyı met ederken bir başka üstad da eleştirdi. Haklı. O da bize daha iyi, daha doğru, daha inceliklerini tetkik ederek yapmamız gerektiğini gösterdi.
Peki sonrasında yeniden denediniz
yaptık,
mi?
Yaptık tabii. Ondan sonra yeniledik. Ali ile bizim çok güzel bir ahengimiz vardı. Rahmetle anıyorum. Çok genç yaşta kaybettik Ali'yi. Çok heyecan dolu bir insandı. Benim de en yakın yardımcımdı. Birlikte bu Türk dünyası sevdasını da birlikte yürüttük. O da çok önemli hizmetler verdi. Tabii bu arada İrfan Gürdal'ı, Cem Gürdal'ı da anmamız lazım. Onların da Türk dünyası müziğiyle ilgili çalışmaları, çok çalışmaları her zaman takdire değer. Bu konuda bizim çok önemli görevlerimiz olduğuna inanıyorum ben. Konuyu sadece bir şövenist açıdan bakmıyorum. Kültür açısından bakıyorum bu konuya ben. Bugün Türk dünyası dünyada önemli yeri olan, uluslararası alanda medeniyet, uygarlık ve diğer sanat dallarında önemli katkıları olmuş bir topluluğa sahibiz biz millet olarak. Dolayısıyla şimdi bakıyorsunuz, gitar diyorsunuz, İspanyollar aklınıza geliyor. İspanyol müziği en güzel gitarla ifade ediliyor. İskoçların kaydasıyla İskoç müziği daha anlamlı hale geliyor. Efendim, Çinlilerin pipası, Japonların vinası, bunların hepsi bir yerde o ülkelerin, o milletlerin müziklerini en iyi ifade etmekte bir araç. Bize geldiği zaman, Türk milletine baktığımız zaman o kadar çok ki, Azerbaycan Türklerine bakıyorsunuz, tarı, kemançesi, garmonu, balabanı. Kırgızlara bakıyorsunuz, Kırgız Türklerine bakıyorsunuz, komuzu. Kazak Türklerine bakıyorsunuz, dombrası, kıl kopuzu, asatayağı.
Ve o Türk dünyasındaki evlerde mutlaka bu aletlerden biri var ve evde birkaç kişi de mutlaka bunlardan çalıyorlar.
Evet. Şöyle bir söz var. Kazak erkeği eğer dombra çalamıyorsa kız vermezlermiş.
Peki efendim. Şimdi siz buraya bağışladınız, müzik seve bağışladınız tüm bu aletleri ama sadece burada sergilenmekle kalmıyor. Yine yeni araştırmalar da yapıyorsunuz galiba, değil mi? Ne tür araştırmalar yapıyorsunuz?
Şimdi çalgıları cam mekanlara koyup teşhir etmek elbette ki önemli. Geleneksel sazlarımızın tanıtılması ve gençlerin, çocuklarımızın, yeni yetişecek nesillerimizin bu değerlerimizi bilmesinde çok önemli bir amaç var yani. Bilmeleri lazım. Ben bu çalgılar vasıtasıyla dünyanın pek çok yerinde sergiler açtım ve değişik ülkelerde bulunma imkanı buldum. Ve her gittiğim yerde o ülkelerin geleneksel çalgılarının teşhir edildiği müzelerin olduğunu gördüm. Ama Türkiye'de yoktu.
Bir ilk mi burası?
İlk burada yapıldı. Ve ben bunu bir ideal edinmiştim, ülke edinmiştim. Yani bu kadar zengin geleneksel müzik aletine sahip olan bir milletin bir müzik müzesi, bu sazların toplu olarak teşhir edildiği bir müze niçin yok diye hep düşünmüşümdür. Ve biraz da bu güdüyle ben bunları topladığım gibi geliyor bana. Çünkü en sonunda o kadar kıymetli müzik aletleri var ki ben bunları satsam kıyamam yani. Parayı harcar gider ama onlar o kadar kıymetli ki 160 yıllık bir Özbeklerin, Afganların, Tacikların kullandığı rübab var. Gene Uygurların kullandığı bir Kaşgar rübabı var. Doçent doktor Nuri Mahmut Urumçi'den getirdi bana. Ve 100 yıllık bir Kaşgar rübabı. Şimdi bunu nasıl fiyat biçeceksiniz siz? İçemezsiniz. Gene demin sormuştunuz, onunla bağlayayım bu sözümü. Fransa'da sergi açarken Hayati Güven isimli bir genç vardı. Eşi Beatrice, Hayati Güven rahmetli oldu. Onunla birlikte sergi açtık Paris'te. Benim sedefli, ay yıldızlı bir tambura bağlamam vardı o sergide. İkide bir onu eline alıyor rahmetli Hayati. Çalıyor. İsteyemiyor da. Ama en sonunda dedi ki ya Güner abi bu sazı bana dedi satar mısın dedi. Ben de dedim ki Hayati dedim ben eğer bu sazları satsaydım bunlar kalmazdı elimde. Satmıyorum dedim. Fakat onun gözü orada her seferinde geliyor onu çalıyor böyle akord ediyor. Gözümün içine bakıyor ama ben gene de ona veremiyorum yani kıyamıyorum. Bir gün hanımı geldi, Beatrice hanım. Ya Güner abi dedi, Hayati dedi uyku uyuyamıyor dedi. Bu sazı istiyor dedi. Onu satarsan ben ödeyeyim parasını dedi. Ne kadar istiyorsanız ödeyeyim dedi. Ben dedim Beatrice ben bunu satmıyorum dedim. Derken sergi bitti. Sandıklar, 5 tane sandık vardı. Sandıklara kılıfların içine yerleştirdik, muhafaza ediyoruz. O sazı kenara koydum ben. Ali dedi ki, Hayati dedi ki, hocam dedi bu açıkta kaldı. O kalsın dedim. Ve sana bunu hediye ediyorum dedim.
Ne güzel, ne muhteşem bir armağan.
Ve pek hoşuna gitti. Bunun üzerine hemen hanımını yolladı eve ve 160 yıllık Özbeklerin, Afganların, Taciklerin kullandığı Kaşgar rübabını getirdi. Ben de bunu size hediye ediyorum diye. O şimdi bu müzede sergileniyor.
Peki şimdi bu müzedeki serginin dışındaki çalışmalardan söz edelim birazcık da lütfen.
Yaşayan bir müze olmasını istiyoruz buranın. Bu arada Filiz Sarper Eczacıbaşı hanımefendi, İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı'nın başkanı, yönetim kurulu başkanı, bize her türlü desteği sağlıyor. Dedik ki burada bir Ozan Özdemir kardeşimiz var, çalışıyor. Çalgıların bakımını yapıyor. Kırılmış teller varsa tellerini değiştiriyor. Onlar sürekli bakım ister. Yani müzik aletleri hassas araçlar olduğu için çok kolay nemden, rutubetten, ısıdan zarar görebilir. Dolayısıyla bizim burada onlardan zarar görmeyecek şekilde düzenekler kuruldu. Bu arada restorasyon çalışmalarını da Ozan Özdemir yapıyor. Geçenlerde şöyle bir fikrimiz oldu. Ya biz burada bir de unutulmuş veya artık gözden düşmüş müzik aletlerini de yeniden orijinallerine göre yapabilir miyiz diye bir proje planladık ve bunu uyguladık.
Mesela, peki atölye var mı burada?
Var, o göstereceğim size. Müzenin ikinci katında bir küçük odamız var. Efendim, İgil Tıva Türklerinin iki telli ve telleri at kuyruğundan olan ve at başılı burguluğu ile dünyada tanınan bir müzik aleti. Ve şu anda bayağı dünyada popüler oldu onların icraları. Aynı çalgıyı yapalım dedik. Üç tane çalgı. Birisi İgil, birisi Altaylardaki Kılkopuz, birisi de Anadolu'daki Iklı. Üçünü de biz burada yeniden orijinal yapısını dikkate alınarak yaptık. Ve iş geldi seslendirmeye. Şimdi İgil çalan yok. Çünkü iki telli basit bir çalgı gibi görünüyor ama onunla muhteşem ezgiler ifade edilebiliyor. Konservatuvardan mezun Özgür Gürbüz isimli bir genç delikanlı bununla ilgileniyor ve o Tıva Türklerinin yaptığı gibi kömey tekniğini kullanıyor gırtlakta. Türkiye'de yok bunu yapan.
Size çok teşekkür edelim. Bu arada dinleyicilerimize Türk dünyasında da bir müzik dinletelim istiyoruz. Sağ olun, var olun, çok bizi konuk ettiğiniz için.
Çok güzel olur. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, İzmir'deydik. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'na bağlı Müzik Sev'deydik. Geleneksel Türk çalgılarını bağışlayan ve dünyaya tanıtan Sayın Güner Özkan'la birlikteydik. Kendisine tekrar teşekkür ederken Türk dünyasından bir müzik dinliyoruz şimdi.
Yalnız ak kuş gürgenin sayın, üzüle ve gürlerim.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyicilerimiz, öze yolculuk köşemiz başladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Evet, bugün çalışmak ve üretmekten söz edeceğiz. Çünkü çalışmak ve bir amaca ulaşmak için de üretmek. Dolayısıyla hem bu dünya hem de ahiret için çok büyük önem taşıyor herhalde.
Evet, çalışmaktan öte yol yok. Bir kere öyle başlamak lazım. Çünkü biz hani zaman zaman böyle çok büyük cümleler kurarız ya, hayata geliş amacımız ne acaba falan diye. Aslında herkesin bu hayata geliş amacı kendi yeteneklerine, kendi varlık koşullarına uygun bir biçimde üretim yapmak.
Evet. Çalışmak bir ibadet aslında.
Elbette, zaten ibadetin de genel anlamı vazife yerine getirmek. Yani bu dünyaya geliş amacımızı uygun bir şekilde yerine getirmek demek. Allah'a hı hı. kulluk etmek demek.
Evet.
Şimdi Allah'a kulluk etmek deyince bunun dar amacı veya dar anlamı anlaşılıyor ve ibadet kelimesi belki törenli şeyler için, işte namaz gibi, oruç gibi, hani şekilleri olan, şartları olan ibadetlerle kısıtlanıyor gibi gözükse de o öyle değil. Aldığımız her nefes ve bu nefesi dönüştürdüğümüz her üretim bizim için bir ibadet. Çünkü biz kendi kendimizi var etmedik ama bu varoluş amacına uygun bir şekilde bunu aramak, bu arayışı gerçekleştirmeye çalışmak, sonunda bir şey üretmek, bunların hepsi Allah'ın zaten bizden istediği şeyler ve dolayısıyla da biz bunların hepsine de ibadet diyoruz.
Evet.
Ve çalışmanın böyle bir genel anlamda ibadet olduğunu da söylemek hiç de yanlış değil.
Değil. Ama tabii ki bu ibadeti yerine getirirken, çalışırken elde ettiğimiz şeyi işte kendimize, eşimize, çocuğumuza, ailemize harcayacağız ama sadaka da vereceğiz herhalde.
Çalışırken tabii ki sadece çalışmak ve üretmek diye düşünürsek o biraz kısır bir şey ifade eder. Yani ne yapabilirsiniz mesela, diyelim ki onu zaten yapmış olmanız hı hı. gerektiği için yapıyorsunuz. Bir üst level'dır aslında insanlık yolculuğundaki arayışımız. Yani o çalıştığınızla ne yaptığınızdır.
Önemli olan.
Tabii, şimdi elde ettiniz, dediğiniz doğru. Yani ne yapıyorsunuz? Üretiyorsunuz. Ürettiğinizin karşılığında bir şey alıyorsunuz, değil mi? Yani bu karşılıkla yeniden bir şeyler yapmanız gerekiyor. O zaman sadakanın da anlamını genişletmek lazım.
O aldığımız karşılığın bedelini de vermemiz gerekiyor.
Güzel. Yani o da ayrıca bir üretim.
Hı hı.
Şimdi sadaka deyince de insanların akıllarına dar anlamında hani işte cebimizden çıkarıp maddi olarak birilerine
değil,
sunduğumuz
ki.
Bir evet. şey gibi anlaşılıyor ama o değil. Mesela nedir? Biz hoca olduğumuz için kendi aramızda onu konuşuruz. Mesela bir yere bir konferansa davet ettiklerinde hadi bakalım şimdi ilmimizin zekatını vermenin zamanı geldi deriz
tabii,
mesela.
Tabii.
Yani şimdi bu ne demek? Bildiğiniz bir şeyi sizin başkalarından farklı olarak araştırdığınız, öğrendiğiniz, elde ettiğiniz bir bilgiyi başkalarıyla paylaşmak hı-hı. sizin o konudaki sadakanız anlamına geliyor. Yani bunun karşılığında elbette siz bir şey elde ediyorsunuz ama ayrıca bunu yeniden dolayıma sokuyorsunuz.
Evet.
Ve bu böyle bir döngü halinde devam ediyor.
Evet.
Olması gereken de bu.
Her şeyin bir bedeli var.
Evet.
Belki bu bedel işte zekat, belki sadaka, ne derseniz.
Evet.
Yani bir şekilde ödenmesi evet. gerekiyor.
Ve hayatın kurgusu bunun üzerine. Bakın, yani Cenab-ı Hak hayatı öyle bir şekilde yaratmış ki aslında onu içerisinde bütün kanunlarıyla, kurallarıyla olması gereken, olması gerektiği gibi insanlara öğreterek bizim elimize emanet etmiş. Halife olmamızın anlamı bu. Yani biz yeryüzünün halifesiyiz. Nasıl halife olacağız o zaman? Yani nasıl bunca şeye göz kulak olacağız, bunca şeyi elde edeceğiz ve bunları dönüştüreceğiz? İşte bunun içinde aklımız var, fikrimiz var, vicdanımız var, imanımız var. Çünkü bunlar olmazsa akıl fikir çok aykırı da çalışabiliyor.
Evet.
Öyle değil mi?
Tabii.
Yani sizin ölçülerinizin olması lazım, değerlerinizin olması lazım. Ve çalışmak her zaman bir değer üretmekle eş gitmeli,
evet.
Baş başa gitmeli. Sizin yaptığınız şeyler, sizin söylediğiniz, az önce ifade ettiğiniz anlamda hayata yeni bir katkı sağlamıyorsa, o kendinden üretime geçmiyorsa, kendi kendini doğurmuyorsa, o zaman yani bunlar nereye gidecek ki? Mesela zenginlik düşünün. Ama insanoğlunun da öyle bir isteği var, öyle bir hırsı var. Yani bir vadi dolusu altını olsa diyor peygamberimiz, insanın diyor, bir vadi dolusunu daha ister diyor. Onun diyor gözünü toprak doyurur diyor.
Evet.
Yani varlık olarak böyle de bir varlığız.
Ne kadar da doyumsuzuz.
Ne yapacağız? Bununla ne yapacağımız da hiç önemli değil. Sahip olma hırsı.
Evet. Bununla ilgili pek çok ayet var herhalde, değil mi? Şimdi Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim'den söz ettik, öğütlerden evet, söz ettik ama dinleyicilerimiz okumuşlardır belki ama
tabii,
ne çıkardılar?
Kur'an'ı.
Onu hayata ne kadar geçirebildiler, geçirebilecekler? O önemli diye vurguladık hep Ramazan boyunca. Ne der acaba Kur'an'daki o tür ayetler?
Şimdi inanıyorum dinleyicilerimiz bir aylık zaman diliminde çok iyi bir temrinden geçtiler. Alıştırma zamanıydı. Hep antrenman gibi düşünmek lazım. Çünkü üst üste sık sık yaptığınız şeyler o anlama gelir.
Evet.
Biz hiç hayatımızda okumadığımız kadar Kur'an okuyoruz Ramazan boyunca. Neden?
Evet.
Çünkü Ramazan'da Kur'an ayı diyoruz ve Kur'an'ın indirildiği ay olduğu için öyle söylüyoruz.
Ama şimdi tekrar kılıflarına girip kaldırılmamalı işte.
Yani
yine okumaya devam edilmeli.
Onu da tabii ki hayatın kendi meşgalesi, işleyişi içerisinde Ramazan kadar olmasa da en azından biz onlara bir çalışma yöntemi önermiştik. Kendinize okurken notlar alın, bazı ayetleri çıkarın, listeleyin, yazın. Yani hep gözünüzün önünde olsun ve onları gün boyu hani görebileceğiniz yerlerde tutun. Zaman zaman bakın. Muhakkak Kur'an-ı Kerim elinize alıp onu okuyamayacaksınız. O da ayrı bir meşguliyet gerektiriyor. Çoğu zaman hani abdestli olmak istiyorsunuz. O
evet,
imkanı bulamıyorsunuz vesaire. Ama en azından küçük küçük kartlara, bir yerlere Türkçesinden yazdığınız zaman onları yanınızda bile taşıyabilirsiniz. Bir sorun yok. Ve orada işte böyle insan hayatına hani ivme katan, onları motive eden bir takım öğütler olsun istedik. Şimdi mesela bunlardan bir tanesi beni çok etkiliyor. Bu çalışmayla ilgili olduğu için bugünkü programımızın konusu da o olsun istedim.
Evet.
Necm suresinde, ki Necm suresi Mekki bir sure ve Mekki surelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi insanı, o dönemin insanı ilk muhatabı olduğu için tabii ki böyle, insanı kendine, dış dünyaya, yaratılışa ve hayatın anlamına yönelik sorular sormaya bir kere daha teşvik eden ayetler. Yani Mekki sureler dediğimiz surelerin genelinde bunu görüyorsunuz ve buralarda diyelim ki dejenere olmuş bir yaratıcı fikrinden sizi yeniden toparlıyor ve diyor ki yani sizi kayda değer bir varlık değilken kayda değer bir varlık haline getiren ve yani öyle de kayda değer bir varlık oluyorsunuz ki sonunda bana bile kafa tutuyorsunuz diyor Allah. O hale getiren bir yaratıcınız var. Ama bunu kendinizden bilmeyin. Yani siz kendi kendinize bir varlık katmadınız. Siz bunu muhakkak her gün, her daim, her an hatırlayın.
Benim sayemde varsınız.
Bu kadar. Yani ben sizi yarattım, var ettim. Şimdiki şu durumda böylesiniz. Ve hayatın bir gidişatı var. Her zaman da böyle olmayacaksınız. Ve ben sizi pek çok şeyle sınayacağım. Bunu da garanti ediyorum. Yani bugün çok iyiyim derken yarın çok iyi olacağınız anlamına da gelmez bu. Her anlamda sizden diyor malınızdan eksiltmekle, çocuklarınızdan veya işte hastalıkla
sınamak.
Sınamak konusunda diyor ben diyor size diyor baştan söylüyorum diyor. Yani şimdi bu neydi benim başıma gelen diye kimse itiraz etmesin. Bir kere hayatın gerçekleri bunlar. Bunun ne zaman, nerede, ne şekilde karşımıza geleceğiyle ilgili de emin olun hiçbir fikrimiz yok. Hepimiz yaşıyoruz dünya,
elbette,
öyle bir dünya. Ama bizden istediği buna hem duygu olarak hem fikir olarak hem zihin olarak her zaman hazır olmamız gerektiği. Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde hep bunu görüyorsunuz. Buna hazır olmanın da en önemli altyapısı Allah fikrini ve ahiret kurgusunu çok iyi insanın içinde oturtmuş olması Nilgün Hanım. Yani evet. Bu dünyada bir işleyiş var. O işleyişin içerisinde sizin bir yeriniz var. Sizin yeriniz şu kadar. Siz elinizden ne geliyorsa onu yapacaksınız. Evet. Elde var
bir. Her şey planlı ve düzenli aslında.
Her şey planlı. Size çalışma düşen öyle. Sadece bu. Necm suresindeki o ayet de onun için beni çok etkiliyor. Hatta ayetler diyebiliriz. Şöyle başlıyor. 39. ayet. İnsan için kendi emeğinin karşılığından başka hiçbir şey yoktur. Ve kişinin emeği ileride mutlaka önüne konulacaktır. Sonra da emeğinin karşılığı kendisine tam olarak verilecektir. Bilin ki dönüş Rabbinizedir. Yani bütün bu dünyada yaşamalarımız, bütün bu dünyada yaptıklarımız, ettiklerimiz aslında bir yere götürecek bizi. Onun için şimdi biz burada ne kadar varlıkla övünebiliriz? Yani çalıştık da bunu elde ettik dediğimiz şey nedir, bana bir söyler misiniz? Elde ettim, koydum kapının önüne son model bir araba. Sabah kalktım, arabanın yerinde yerler esiyor. Ne elde etmişim?
Ev.
Yandı bitti, kül oldu. Evet. Ne elde
yerledir
etmişim?
Oldu. Evet.
Deprem yaşadık değil mi? Allah bir daha yaşatmasın. Tabii. Ne elde etmişim? Yani neymiş bu benim elde ettiğim şey? Bana bir gösterir misiniz? Şu el diyorum. Bak, ellerimde yok şu an. Kaybettim, evet. Gitti yani. Bunun da örnekleri var Kur'an-ı Kerim'de. Onun için siz buna takılmayın diyor. Siz diyor yine de diyor çalışmaya devam edin diyor. Çünkü sadece diyor çalışarak kendinizi var edeceksiniz. Yani kaybettiğiniz şeyleri de kaybettim. İşte lanet olsun, bundan sonra da bir daha da zaten belimi de doğrultamam, onu da yapamam, bunu da edemem diye değil. Hı-hı. Ve peygamberlerden örnekler veriyor. Mesela Eyüp peygamberin hikayesi bu anlamda çok çok çok ibretlidir. Her şeyi varken birdenbire hiçbir şeyi olmayan bir peygamber haline geliyor. Ve emin olun o kadar enteresan ki bunu mesela çok kolay kolay Kur'an-ı Kerim'den arayıp bulamazlar dinleyicilerimiz ama hikaye edilmiştir. Onun için ben onlara bunları anlatabilirim. Onlar da bazı kaynaklarda okuyabilirler bu tür şeyleri. Eyüp peygamberin yani bir alıp veremediği de yok. Hani kendince çok böyle Allah'la arasında bir problem de yok. Şimdi bu kelimeyi özellikle kullanıyorum çünkü onu o kadar ısrar ediyor ki etrafındaki insanlar, başta eşi olmak üzere. Sen diyorlar kesin bir günah işledin. Allah da senin belanı verdi. Tabii, böyle söylüyorlar. O da diyor ki hayır. Allah'ın diyor işleri böyle değildir diyor. O kadar net tanımış ki Allah'ı.
Evet.
Bakın Kur'an'da da Allah bilgisi budur. Yani Allah bizimle yani bu tür şeylere girmiyor, diyaloglara girmiyor.
Cezalandırmaz.
Yok, zaten evet. Ceza konusunda da o kadar erteliyor, o kadar erteliyor, o kadar erteliyor ki yani zaten bir insanın cehennemi kazanması çok zor bana göre. Her türlü imkanınız var çünkü cennet için.
Evet.
Sizin önünüze öyle şeyler seriyor ki ve o kadar çok sizi ömrünüzün sonuna kadar bunlarla besliyor ki yani muhakkak günün birinde siz bunları elde edeceksiniz. Siz bu cenneti hak edeceksiniz yani. Allah'ın sizden umudu var. Kur'an-ı
işte
Kerim'in geneli buna ait.
Çalışmak bile ibadet bu, tabii, dediği tabii. De bu olsa gerek. Yani.
Ve onu öyle söylüyorlar. O da diyor ki hayır diyor, ben diyor yani böyle bir problem yaşamadığım için Allah'la diyor sonuna kadar sabredeceğim. Bakacağım, sabır peygamberidir çünkü Eyüp peygamber. Bakalım diyor ne olacak diyor. Yani ben diyor tabii ki diyor ona diyor tövbe ederim, muhakkak insan olarak günahlarım olmuştur. Ama benim günahlarımdan dolayı benim başıma bu azabı verdin Allah'ım diye değil. Yani böyle bir hesap olmaz. Bu dünya bu şekilde işlemiyor. Yani işte şöyle şöyle yaptın da Allah da senin elinden bunu aldı bak demesin kimse kimseye. Herkes yani evet bu bir imtihandı, bu başımıza geldi, durmak yok. Biz çalışmaya devam edeceğiz desin.
Bu imtihandan ne çıkarabilirim?
Hiçbir şey de çıkaramayabiliriz. Yola devam etmekle ilgili ayağa kalktık mı çıkardığımız tek şey odur.
O zaman düşünce kendimiz kalkmayı da öğreneceğiz.
Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Çünkü işte bakın diyor ki insan için sadece kendi emeğinin karşılığı vardır. Yani beni falanca düşürdü de diyemezsiniz. Filancaya kandım, o beni kandırdı. Onun için ben bu hallere geldim de diyemezsiniz. Tamam. Yani hata olabilir, insanlar inanabilir.
Ben sana fikir verdim, kanma.
Peki ondan sonra ne olacak? Bunu fark ettiğin andan itibaren sorumlusun. Fark etmediğin zamanlar için eyvallah. Ama ondan sonra tekrar yoluna devam etmek için kendi gücünü kendin bulmak ve bunu da Allah'tan dilemekle mesulsün, sorumlusun. Yolu bu şekilde devam etmeyi öneriyor ve ben diyorum ki yani Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde gördüğümüz zaman bu Allah'ın koyduğu düzen aslında insanların yaratılışına en uygun şekilde işliyor. O düzene uyum sağlayamadığımız için biz ondan dolayı sıkıntı çekiyoruz.
Evet.
Şimdi diyeceksiniz ki
birilerini suçluyoruz, birilerini de arıyoruz.
Diyeceksiniz ki yani bunları konuşmak kolay. İnsanın başına bir şeyler geldiğinde bunları bu kadar kolay. İşte ben de bunu söylüyorum. Diyorum ki biz baştan bunları öğreniyor olsak öğrenmenin yollarından söz etmek lazım. Evet, ben geldim burada bunu konuştum. Birisi de bunu duydu. Bunun anlamı öğrenme değil. Bizim içimizde bir takım süreçler var. Yani bizim onları işletmemiz lazım. Nasıl olabilir mesela bunlar? Yani insanın kendi kendine belki alıştırmalar yapması gerekebilir. Bir şeyle karşılaştığında şöyle bir durması gerekir mesela insanın. İnsan hiç durmuyor. Çok ilginç. Mesela çok konuşan bir varlık insan ve konuştuğu şeylerin çoğu kendi hayrına değil. Mesela susmayı bilmiyor. Mesela o olaydan biraz kendini uzaklaştırmayı ve mesafeyi açıp o mesafeden tekrar bir daha o olaya bakmayı bilmiyor. Yani başka türlüsünü zaten yapamazsınız ki. Elinizden gelen bir şey yok. Siz elinizden geleni yapmakla mesulsünüz. Bakın Allah size böyle dedi.
Evet.
Ondan sonrası olmuşsa eğer sizin ikinci mesuliyetiniz başlıyor. Olmuş olanla ne yapacağınıza karar vermeniz lazım. O kararı verebilmek için de o sükunet anını kullanmanız lazım. Onu oluşturmanız lazım. Bizim bunu öğretmemiz
ama
gerekiyor insanlara.
Ama şimdi siz anlatırken düşünüyorum da bu anlattıklarınızdan o kadar uzaklaştık ki toplum olarak.
Değil mi? Hep refleks hareketlerimiz
var.
Hiç düşünerek hareket etmiyoruz.
Hiç yapamıyoruz bunu. Örneğin işte çalışmak hani ibadettir diyoruz ama çalışmamayı tercih edenler, farklı yollardan para kazanmaya çalışanlar var. Yani
demek ki onlar Kur'an'ı bilmiyor.
Evet.
Söyleyecek başka bir söz
bulamıyor. Bir söz yok değil mi? Doğru söylüyorsunuz.
Tabii yani
evet.
Çalışmanın ibadet olduğunu söyleyip hem de yani bu şekilde hareket ediyorsa insanlar o zaman çalışmanın ne türü ibadettir? Yani bu tarz yollar bulmak mı, kurnazlıklar yapmak mı ibadettir? Öyle bir şey yok. Demek ki onlar bunu anlamıyorlar tam olarak ne demek istediğini Kur'an'ın anlamıyorlar diye düşünüyorum.
Evet.
Başka da bir şey söyleyemiyorum.
İşte Kur'an oku diye başlıyor ama ne yazık ki biz okumuyoruz ya da okuduğumuzu hayata geçirebilmemiz önemli Kur'an'da. Onu
evet.
da gerçekleştiremiyoruz ne yazık
sizinle
ki.
Sizinle başından beri hani hep bu öz meselesini konuşuyoruz ya öze yolculukta. Yani hayatın özü aslında işte okuduğumuz şeylerin özünü kavramakla alakalı bir şey. Yani bu Kur'an'ı da hep okumuşuz ama gerçekten yani bunları yakalamakla çok ilgilenmemişiz. Bunların bize sirayet etmesi ve bizde bir yerlere dokunması gerekiyor ki harekete çıksın bunlar. Yani şimdi şöyle düşünün, insan kendinde bir varlık gören bir yaratılışla yaratılmış. Amenna. Yani bunu yaratan oraya koymuş. Hani mağruruz, gururluyuz. Ama nereye kadar? Hani diyor ya çok güvenme diyor. Yüzünde bir sivilce yeter diyor
evet,
güzelliğine.
Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter. Güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter.
Nereye kadar? Yani bu soruyu sorduğunuz anda zaten sizin hayatınızın anlamı A'dan alınıyor Z'ye taşınıyor. Aradaki harfleri saymıyorum. Yani o kadar büyük bir değişim geçirmeniz gerekiyor. İşte biz bu değişimi geçirebilmekle ilgili ne yapıyoruz? Asıl mesele o. Yani biz sizinle ancak işte bu kadarcık süre içerisinde bunları konuşarak bir hatırlatma imkanı
umarız
buluyoruz.
Hatırlatabilmişizdir dinleyicilerimize.
Ben
bir nebze
de
olsun.
Ben de öyle umuyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege'ye tekrar teşekkür ediyoruz.
Bir bahar
Sevgili dinleyenlerimiz, işte bugün de geldik Hayatın Sesleri programımızın sonuna. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Ancak yarın da son programımız olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Son programımız derken sevgili dinleyenlerimiz, küçük bir ara istiyoruz sizlerden. Bir izin molası istiyoruz. 31 Temmuz Pazartesi günü Türkiye'de 15 haberleri sonrasında bizler yine sizleri bekliyor olacağız. Sizler de bu arada bize yazın lütfen. Programımızda görmek istediğiniz konuları, konukları bizlerle paylaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün diyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.